Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın, nasılsın?
İyiyiz valla. Kaotik bir ortamda bir başka kaosu konuşmakla mı başlayalım?
Yani Türkiye... Gerçekten de öyle.
Yani bizim başka şeyler konuşacak halimiz kalmadı tabii ya. Tahmin edilebileceği gibi bu Hatip Dicle meselesinden Yüksek Seçim Kurulu, ama Yunanistan'da çok ciddi bir problemin içinde devam ediyor anladığım kadarıyla. Bir hoş laf da var, Amerika Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, Yunanistan'ın durumu küresel ekonomiyi tehdit ediyor demiş.
Bu da günü... Bunu Merkez Bankası Başkanı mı söylüyor?
Evet.
Yani bu şu demek tabii, bize yardım etmezseniz, kıyak geçmezseniz, anlayışlı olmazsanız hepinizi batıracağız, biz de batacağız ama.
Evet, aşağı yukarı öyle. Günün sözü olabilir belki.
Evet. Tabii bu aslında söyleniyordu da kapılar altında Merkez Bankası Başkanı'nın açıkça söylemesi durumun ne kadar kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor.
Evet. Nedir şimdi durum orada?
Vallahi şöyle özetleyeyim. Bir şey, mevcut istikrar programı, kemer sıkma programı istenilen sonucu vermedi. Bunun üzerine ekstra bir program hazırlandı. Bunun içinde 28 milyarlık ilave tasarruflar var. Tabii kamu tasarrufları, bu daha düşük ücretler demek vesaire. Bir takım harcamaların kısılması demek. Bir de 50 milyar euroluk şey var, özelleştirme var. Tabii bu özelleştirmelerde kağıt üstünde, çünkü sendikalar şiddetle karşı çıkıyor. Bir miktar yapılabilir tabii, ama son tahlilde bu pakete karşı çıkıyor Yunanlılar. Yani aşağı yukarı anketler yarısı, her iki Yunanlı'dan birinin karşı çıktığını söylüyor. Muhalefet hiçbir şekilde iktidar partisine bu konuda yardımcı olmuyor. İktidar partisi PASOK bunu bir milli dava olarak şey etmek istedi, kabul ettirmek istedi ki aslında öyle. Yani hakikaten bu bütün, yani bir PASOK gitse, Yeni Demokrasi Partisi gelse ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek aslında. İrlanda'da ve Portekiz'de iktidarlar değişti. Gelen yeni, aynen o istikrar paketlerini kabul ettiler. Yunanistan'da bu olmuyor ve biliyorsun sokak gösterileri her gün çok gayet bazen şiddetli şeyler oluyor, gösteriler oluyor. Yani uzun lafın kısası, Yunan halkı kabul etmiyor. PASOK dolayısıyla oldukça zor durumda. Gerçi dün, bir daha doğrusu evvelsi gün şeyi başardı, salı günü.
Güven oyu değil
güven
mi?
Güven oyu almayı. Çok, yani PASOK hiç bir... vermemiş. Dolayısıyla yani aslında PASOK destekledi. Şimdi bu önlemlerin de geçirilebileceği düşünülüyor. Çünkü Avrupa Birliği de açıkçası res çekti. Çünkü Almanlara başka türlü kabul ettirmek mümkün değil. Hani dedim ya baştan, hani kıyak geçme, anlayışlı olma. Onu da olamıyor Avrupa Birliği. Mutlaka bu şeyi, yeni paketi geçireceksiniz. Ondan sonra diyor biz muslukları açacağız. Sanıyorum bu şey paket geçmesine geçecek. Bir 6 ay kazanılacak. Ama o da yetmiyor. Çünkü esas sorun orada. Daha doğrusu şu anda yeni sorun orada. Bu paketin olmasına rağmen daha orta vadede Yunanistan'ın gene borçlarını çevireceği ortaya çıktı, hesaplandı. Dolayısıyla bir 100 milyar euroluk yeni bir paket, yeni bir kredi. Yani ne oluyor? Yavaş yavaş Yunanistan'ın borcu aslında Avrupalılaştırılıyor. İşte biz buna 2001'de biliyorsun hepimize, Türkiye'nin tüm topluma toplumsallaştırıldı bankaların batak borçları. Hepimiz ödedik. Şimdi Yunanların ödeyecek hali olmadığı için kredileri özel kesimde şeye geldikçe, vadesi geldikçe tahvillerin, borç tahvillerinin aslında bunu Avrupa ve IMF fonundan karşılanıyor. Şimdi bir ekstra 100 milyar avroluk, zaten bir 100 milyarlık paket olmuştu. Bir 100 milyar avro daha konacak masaya. Orada büyük bir sorun var. Orada büyük bir sorun var. Merkel diyor ki başından beri özel sektörde, yani bankalarda buna katkıda bulunsun. Nasıl bulunacaklar? İşte Sütt Vadisi gelen tahvillerin hepsini biz almayalım. Çünkü bu aslında ne demek? İleride günün birinde nasıl olsa temeline düşecek Yunanistan. Bana göre bunda hiç şüphe yok ve bunu çok artık kişi söylemeye başladı. Neredeyse hemen hemen herkes söylüyor.
Ne demek temerrüde düşmek?
Temerrüde düşmek şu borçlarını ödeyememek.
Evet.
Dolayısıyla borçların bir kısmının silinmesi lazım. Geçen kaç iki hafta önce açıklamaya çalışmıştım. Tekrarlamak istemiyorum ama özetle bu plan zaten yürümüyor. Onu belki sonunda tekrar değinirim. Fakat şu andaki yani tartışmanın çıkmazı şey etmeye ya da güçlüğünü anlatmaya çalışıyorum. Almanların sırtına yüklenecek uzun lafın kısası tüm Avrupa'nın ama esas olarak Almanların. Çünkü en çok onlar katkıda bulunacaklar. Merkel de Almanlara anlatamıyor bunu. Özellikle kendi partisinin tabanını anlatamıyor. O bakımdan diyor ki vadisi doğan tahvillerin tamam bir kısmını Avrupa fonlarından biz satın alalım yani borç verelim Yunanistan'a ama bir bölümünü bankalar tekrardan yeni tahviller alsınlar daha uzun vadeli. İşte o noktada uluslararası derecelendirme kuruluşları, rating kuruluşları, Fitch başta diyor ki bu bir aslında üstü örtük temerrüttür. Çünkü siz gönüllülük esası diyorsunuz ama aslında baskı yapacaksınız. O bankalara özellikle kamunun ağırlıklı olduğu bankalarda. Bu tahviller yenilenecek. Bu bir piyasa mekanizması değil. Dolayısıyla ben temerrüte düşmüş varsayarım diyor Yunanistan'ı ve notunu kırarım diyor. O zaman tabii çok ciddi bir sorun var demektir. Çünkü bankaların bilançolarında çok büyük miktarda tabii Yunan tahvili var. Onların değeri düşecek. Bu sefer banka sistemleri zorlanmaya başlayacak. Orada büyük bir çıkmaz var ama o noktadalar. Yani Almanlar ısrar ediyor. Bundan geri adım atmadılar. Sadece önce zorlamak istiyorlardı. Şimdi gönüllülük esası diyorlar ama ne kadar gönüllü olacak bankalar ve o arada bilek düşmeler olacak mı olmayacak mı? Tabii orası bilinmiyor.
Bir de şey haberleri var. Bankalardan tasarruflarını çekip altına yatırdığı Yunan halkının.
Tabii Yunanistan'dan büyük bir şey ayrıca sermaye kaçışı oldu. Ve söylenen şu yani bir en ufak şeyde sarsıntıda Yunan bankalarında muazzam çekilişler olabilir. Bunlar batabilir. Ve tabii bütün bu gelişmeler esas şeyi korkutuyor. Merkez Bankası Başkanı'nın lafına dönelim istersen. Ama bunu IMF de söyledi kaç gün önce. İrlanda, Portekiz ve en korkuncu tabii İspanya. Şu an İspanya'da bir sorun yok gözüküyor. Fakat iki gün önce IMF bir rapor yayınladı ve dedi ki İspanya tamam doğru yolda gidiyor. Fakat çok ciddi daha şeyler lazım, reformlar lazım. İş gücü piyasası reformu, işte vergi reformu vesaire. Yoksa İspanya'da zora girebilir. İspanya zora girerse tabii büyük sorun, büyük felaket. Çünkü 5. büyük ekonomi ve İspanya'nın böyle bir Yunanistan, İrlanda, Portekiz kurtarma şeyinin maliyetinin çok üzerinde tabii maliyeti var. Hatta diyorlar İspanya düşerse bu sefer çok aşırı borçlu olan Belçika ve İtalya'da sıraya girebilir. O kalelerde düşebilir. O zaman yandı gülüm keten elva.
Evet,
bu arada Avrupa'yı ve şeyi ve tabii küresel etkileri de olur bunun. Ve tabii tatsız tarafı bize de şeydir. Bizi de etkiler. Çünkü en önemli piyasamız Avrupa ihracat açısından Avrupa piyasası bir durgunluğa girerse bu borç krizleri yüzünden çok tatsız olur. Şimdi bu noktadayız. Yani PASOK tamam kapandırıyor köşeye sıkışmış durumda ama açıkçası Merkel de köşeye sıkışmış durumda. Çünkü ısrar etmek zorunda özel bankalar da buna elini taşın altına koysunlar diye Almanlara kabul ettirebilmek için Yunan borcuyla ilgili işte bütün bu ekstra şeyleri, maliyetleri ama öbür taraftan da Yunanistan'ın özel bankalar buna hayır derse ne olacak? Orada çok büyük bir sorun var. Ama öbür yandan da hala şey belirsiz tabii. Tamam PASOK güven oyu aldı ama bu önlemler de hadi geçti diyelim. 6 ay sonra ne olacak?
Evet.
6 ay sonra bana sorarsan gene bu alınan önlemlerin tam yeterli olmadığı, özellikle özelleştirmeler bence kağıt üstünde. Bir bölümü bu kadar para etmeyecek çünkü almak istemeyecek yatırımcılar var. Çok güçlü sendikalar var. Onlar şiddetle itiraz ediyor. Falan filan yani bu yürümeyecek. Hani bir 6 ay daha belki kazanılabilir. Zaten ona çalışıyorlar bana sorarsan. Fakat hep benim başından beri bu Yunan krizindeki ısrarla savunduğum görüş bu plan doğru bir plan değil. Çünkü kamuyu küçülterek kamu ağırlıklı bir ekonomide büyüme yaratamazsınız. Büyüme yaratamadığınız sürece şey temezsiniz, bu borç sorunu kontrol altına alamazsınız. O zaman bir yeni bir plan lazım, yani bir B planı lazım.
O da yok, görünmüyor ve galiba görünmüyor. Şeylerde yani Sintagma Meydanı'nda epey de kalabalıklar halinde 80 bin falan olduğu da söyleniyor. Onların da pek vazgeçecek gibi, bunları kabul edecekmiş gibi bir hali yok. Üstelik bir de küçük bir haber var ama ilginç, yani belki onu da ekleyebiliriz. Lüksemburg'da salı günü evvelki gün binlerce kişinin bir şeyi olmuş, protesto gösterisi olmuş. Tabii Lüksemburg gibi bir yerde binlerce kişi çok büyük bir şey demek yani.
Evet.
Çok küçük nüfuslu ve bizi bir protestocu şey demiş mesela. Yani
ne istiyor Lüksemburglar? Benim bildiğim kadarıyla orada borç krizi yok.
Yok ama şeye karşı çıkmışlar. Bu böyle bir Avrupa, kemer sıkan bir Avrupa şey, bizi de hazırlamaya çalışıyorlar demiş protestoculardan biriyle görüşme var. Demokrasi Now'da gördüm. Yani ölene kadar, mezara girene kadar çalıştıracaklar ya da 70 yaşına gelene kadar. Ancak öldükten sonra rahat ölecek.
Lüksemburg'daki durumu bilmiyorum ama sorun şu, bir bölüm ülke koptu yani. Çok açık. Yunanistan, Portekiz, hatta İspanya tamam şu anda kriz içinde değil ama bunların rekabet şeyleri açısından bunlar aslında koptular Almanya'dan, Hollanda'dan. Fransa ortada bir yerde. Bir de aşırı borçlular. Geçmişte yani şeylerin, üretimlerin tabii çok üzerinde tüketmiş durumdalar ve bunların bu rekabeti nasıl restore edecekler? Nasıl bir homojen Avrupa para birliği olacak? Başlangıçta böyle değildi. Bu son 5-6 7-8 yıl içinde ortaya çıktı. Tam aksine bunların, bu ekonomilerin birbirine benzeyecekleri, verimlilik düzeyleri, ücret düzeyleri açısından farklılıklar olmayacağı varsayımıyla ya da Euro'nun bunu kolaylaştıracağı kabulüyle yola çıkıldı. Fakat tam aksi oldu. Şimdi dolayısıyla yani mesela sadece Yunanistan meselesi de değil. Portekiz'de de o plan ne kadar yürüyecek? İrlanda daha şanslı, o verimlilik açısından ve ücret düzeyi açısından şey edebilir, belki tekrar canlanabilir. Ama İspanya mesela büyük bir ihtimalle bunun altından kalkamayacak. Yani IMF'in raporu onu söylüyor. Bütün o radikal reformları, rekabet gücünü restore etmek için o radikal reformları yapabilecek mi? Emin değilim. Dolayısıyla burada çok temel bir sorun var. Yani tamam Yunanistan'ın bugünkü durumu akut bir halde ama onun ötesinde çok ciddi yapısal sorunlar var ve bunların nasıl çözümleneceği belli değil. Dolayısıyla yani kuru kullanamıyorlar. Yani çok temel mesele bu. Birliğin içine girdiler. Müthiş bir ayrışma ortaya çıktı. Şimdi kuru kullanamadan ya çıkacaklar Euro'dan ya da Almanlar bunları beslemeyi kabul edecek. Yani işte dayanışma mayanışma dediklerinin aslında altında bu var. Federal Avrupa daha çok dayanışma olsun bilmem ne, bu ne demektir? Almanlar daha büyük bir bütçe yapalım. Nasıl Amerika'da federal bir bütçe var, daha büyük bütçe yapalım. Almanlar paraları versinler. Ondan sonra biz bu paraları yoksul bölgelere, ki onlar ülkeler, onlara dağıtalım. Bunu ben Almanların doğrusu kabul edecekler sanmıyorum. Şu anda kabul etmiyorlar da hani ileride tabii burada bir şantaj da var. Yani onun için Merkel köşeye sıkışmış durumda. Şimdi bu Yunanistan batarsa arkadan bu zincirleme geleceği için bu tabii Almanlara da büyük zarar verecek.
Evet.
Şimdi dolayısıyla Almanlar şu hesabı yapmak zorundalar. Ya biz bunlara acaba bir miktar para kıyak geçsek mi? Cebimizden çıkartıp para versek mi? Yoksa daha mı vermezsek daha büyük zarara gireceğiz.
Peki o zaten
bir de böyle bir hesaba geldi olay.
İşte Almanya'nın bugüne kadar verdiğini, yani tırnak içinde kullanıyorum, kurtarmak için tekrar bir şeyler vermesi için de konulan çok sert şartlar var Yunanistan'a. Yunanistan evet, bunun altından kalkabilecek durumda.
Kalkamıyor. İşte yani hakikaten çok çok ilginç bir noktaya geldi ve
bir bundan açmaz
krizden
gibi.
Önce hatta kriz sırasında bile Avrupa Birliği'nin bu kadar büyük bir sorunla karşılaşacağı öngörülemedi açıkçası.
Evet, zaten herhalde Amerikan Fed Başkanı Bernanke de onu söylüyor. Yunanistan'daki borç krizi çözülemezse küresel mali sistem tehlikeye düşebilir. Yani çökebilir dememiş ama onu da kastediyor olabilir herhalde.
Sanıyorum tabii borcun bir kısmı silinecek ister istemez bir şekilde. Bu ne zaman olacak tam bilmiyorum. Ama bu da temel çözüm değil. Yani bununla birlikte ben hala iddiamı Yunanistan'ın Avro'dan çıkması lazım. Ki rekabet gücü yani drahmi Avrupa, Euro'ya karşı tabii daha değersiz bir para olacak. Böylece fiyat düzeyini Euro cinsinden aşağı çekebilecek. Ama bu tabii mutlaka şeyle birlikte olmak zorunda. Yani her halükarda Yunan borcunun bir kısmının silinmesi gerekiyor. Ama sadece bunu yaparak ve Yunanistan'ı Avro'nun içinde bırakarak hiçbir soruna çözüm bulamayacaklar. Çünkü rekabet gücünü restore edemeyecekler. Dolayısıyla büyüme olmayacak. Büyüme olmadığı sürece alt tarafı işte 3-5 yıl kazanılacak belki. Sonra gene eski tas eski hamam.
Peki yani buradan
Avrupa Birliği'nin sadece yani Avrupa Para Birliği'nin değil, Avro alanının değil. Bence tümüyle Avrupa Birliği'nin yeniden dizayn edilmesi lazım. Çünkü David Cameron dün gazetelerde vardı. Herhalde Salı günü o demeci vermiş. Çok ilginç. İyi ki diyor şeyde değil. Zaten biliyorsun İngiliz Muhafazakar Partisi'nin ne kadar Avrupalı olduğunu ve Para Birliği'ne ne kadar sempatiyle baktığını. İyi ki diyor Euro'ya girmemişiz. Ondan sonra ve Yunanistan için de İngiliz vergi mükellefinin harcayacağı tek kuruş yok diyor. Yani bir kere orada koptu İngiltere. Yani İngiltere valla beni ilgilendirmez, ne haliniz varsa görün diyor.
Evet, peki buradan da belki Türkiye'ye de küçük bir geçiş yapabiliriz. Yani bu büyüme için Batı'nın dua ederken Türkiye'de rekor düzeylerde büyüme gösteriyor. Fakat bu sefer de krediyi frenlemek için hükümetin harekete geçtiği bir durum.
Şeyler Batı'da Tanrı'ya biraz büyüme bahşetmesi için duacı herkes. Türkiye'de de ya bu büyümeyi biz nasıl yavaşlatacağız başımıza bela olmadan, bir kur şoku yaratmadan diye yılbaşından beri çare aranıyor. İşte önce Merkez Bankası malum karşılık oranlarını, zorunlu karşılık oranlarını bankaların arttırdı. Krediyi frenlemeye çalışıyor. Neden bunlar yapılıyor? Çünkü bu yüksek büyüme bizim ekonomide de rekabet sorunları var. Muazzam bir cari açık. %8'in üstüne çıktığını hesaplıyoruz şu anda. Bu çok büyük bir rakam. Ve bu bir tabii kur şoku yaratabilir. Ardından faiz şoku gelir ve bir durgunluğa girebilir. Bu durgunluğa girmeden acaba biz daha intizamlı ricat dediğim kontrollü bir şekilde soğutabilir miyiz? Tabii burada çok hassas bir olay var. Ne kadar soğutacaksınız? Bunun dozu ne olacak? Ve soğutayım derken acaba aşırı soğutup dondurabilirsiniz? Bu da bir sorun. Ayrı bir sorun. İşte en son BDDK şeyin yeterli olmadığı politikasının, uzam karşılık artış politikası Merkez Bankası'nın, BDDK özellikle bu tüketici kredileri ki bunların şeyleri de karşılıkları da yok. Hani hiç olmazsa konut ve arabada bankalar karşılık alıyorlar. Yani ipotek koyuyorlar. Gerekirse binayı, konutu satıyor, işte arabayı satıyor. Fakat bu bireysel kredilerde o çok da kefalet mefalet. Onlar tabii biraz hikaye. Ve bir risk de var. Yani giderek risk büyüyor. Çünkü geri dönmeyebilir, bir kısmı batabilir bu kredilerin. Ve buraya şimdi BDDK odaklandı. İşte bunların maliyetlerini ciddi olarak arttırdı, kurallar getirdi. Bakalım ne olacak? Bir de tabii temel bir sorun var. Yani maliye politikasının devreye girmesi gerekiyor. Yani çok açık bir maliye politikası açıkça izlenmedi, bir seçim ekonomisi olmadı ama gene de harcamalarda bir artış oldu, reel artış. Bütçe açığı artması da çünkü gelirler çok yüksekti. Şimdi daha fazla kamunun tasarruf yapması gerekiyor. Babacan bunları biliyor, söyledi de yani seçimden önce, iki gün önce çok açık bir demeç de verdi. Nasıl yapacaklarını söyledi. Fakat başbakandan bu konuda hiç şu ana kadar bir ses çıkmadı. Yani bence temel soru da hani başbakan ne düşünüyor ve Babacan'ın bu yaklaşımının arkasında mı hükümet? Onu da bilmiyoruz henüz ve piyasalardaki bu tedirginlik de bence bu buradan kaynaklanıyor galiba.
Evet, yani mali kuralda olduğu gibi farklı evet, durumlarda olabilirler yani.
Hani olabilir hakikaten. Yani hükümetin şimdi kararlı bir şekilde bu orta vadeli programla olacak. Orta vadeli programın zamanı geldi. Normalde şu sıralarda açıklanması lazım. Hazır olduğunda tahmin ediyorum ama tabii hükümetin onayı lazım. İşte nihayet başbakan döndü galiba, değil mi Bodrum'dan?
Döndü
yani
mi?
İlk yapacakları ama iş bir hiç... orta vadeli program açıklamak ve orta vadeli programda sadece maliye politikasının sıkılaştırılması ile ilgili önlemleri değil, bence bir reform ajandası da açıklamalı. Yapısal reform ajandası. Bunu bekliyor şu anda yatırımcılar.
Evet, ama hiçbir konuda da pek konuşma, yani seçimde çok kampanya sırasında fazla konuştuğunu düşünüyor olsa gerek ki hiçbir açıklama yapmıyor. Gerek
yapmıyor,
bu Hatip Dicle kaosu, gerekse de bu senin de şimdi sözünü ettiğin önemli mesele konusunda pek konuşmuyor doğrusu.
Evet.
Peki, yani Dünya Bankası'ndan ekonomiye övgü gelmiş yalnız.
Dünya,
20 yıl içinde dünyanın en zengini olursunuz dediğini yazıyor Star Gazetesi.
Aman yarabbim yani.
Biraz desteksiz atmışlar.
Bir mucize olabilir mi? Olamaz tabii. Yani Türkiye'nin de Yunanistan'ı işte diğerlerinin rekabet sorunlarını söylüyoruz. Yani Türkiye'nin de böyle bir ciddi sorunu var. Çünkü büyüme son tahlilde iç talebe dayalı oldu ve kısmen de borçlu oldu. Tamam, kamu borçlanmıyor. Yani Yunanistan gibi böyle bir batmış devlet yok tabii. Ama her şeye rağmen bizim de muazzam bir cari açımız var bu yüzden. Büyüdüğümüz zaman ithalat ihracattan daha hızlı artıyor. Ve bu böyle gitmez. Bunu görüyor herkes. Şu anda da gitmiyor zaten. Yani bizim tahminimiz ilk yarıda da büyüme, yıllık büyüme %10 civarında, ilk yarı diyorum, ilk çeyrekte. Ama ikinci çeyrekte bunun %7 civarına düştüğünü tahmin ediyoruz, düşeceğini ve bu böyle gidecek. Üçüncü, dördüncü çeyrek eğer hakikaten esaslı bir takım şeyler alınmazsa orta vadede de ben Türkiye'nin büyüme perspektifini öyle çok parlak görmüyorum. İşte dolayısıyla dünya... öyle aslan olacağız, kaplan olacağız, 10. ekonomi olacağız 2023'te, bunlar hayal ya.
Dünya Bankası Başkanı sanıyorum %10 çarpı 20 yapmış herhalde o.
Herhalde.
Bir başkanı herhalde değil, yöneticisi. Pardon, Mansur Dailami konuşmuş. Peki. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Zevretin, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.